mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sağlıkla ilgili güncel gelişmeleri aktaracağız, tavsiyelerde bulunacağız. Yine çok güzel bir program sizleri bekliyor. Bu hafta da stüdyomuzda Doktor İbrahim Ersoy yine konuğumuz. Kendisi Sağlık İletişimi Derneği Başkanı. Hoş geldiniz stüdyomuza Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Programı sizler için Ceyda Nuray Kıygı hazırladı. Teknik masada Melih Demir Ezer var ve spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bakalım bu hafta neler konuşacağız? Sayın Ersoy'la prediyabeti konuşacağız. Nasıl geri çevrilir? İnsülin direnci nedir? Hepsini konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi bu hafta da hocamıza sağlıkla ilgili son bilimsel gelişmeleri sorarak başlayalım. Evet, bu haftaki son bilimsel gelişmeler nelerdir hocam, merak ediyoruz.
Evet, ilginç bir araştırmadan bahsedelim önce. Düşük karbonhidratlı beslenme son zamanlarda çok fazla yaygın. Ama bu düşük karbonhidratlı beslenmenin içeriğinin çok önemli olduğu tespit edildi. Çok fazla düşük karbonhidratlı beslendiğinizde bunun kas kaybına yol açtığıyla ilgili bir çalışma var. Ve bunların özellikle tam tahılların ve fasulye gibi, nohut gibi yemişlerin bu diyetimize eklenmesi gerektiğine ilgili çok, yani 20 yıllık süren bir çalışma vardı. O yüzden tamamen düşük karbonhidrata geçip de, çünkü işte keto diyetler var, başka diyetler var ve bunlar işte tam tahıllardan tamamen uzak, farklı bir yöntem kullanıyorlar. Ama bunların uzun süre sürdürülemez olduğu ve hatta çok düşük karbonhidratlı beslenmenin ileriki dönemde, çünkü 20-30 yıllık bir çalışmadan bahsediyorum bu bilim çalışma, 8-10 yıldan sonra tekrar kilo aldırdığına yönelik bir bilimsel çalışmaydı. Bu gerçekten bilimsel camiada da biraz şaşkınlık yarattı.
Aslında tam tahılları tüketmeliyiz.
Mutlaka tüketmemiz gerekir. Çünkü tam tahıl dediğimiz şey vücudumuzda, yani bağırsaklarımızdan emilimi azaltır, yani dengeli hale getirir. Her zaman işte basit olan işte şekerler, amino asitler bağırsaklarımızdan hızlı emilmesine izin vermemek lazım. Tam tahıllar bunların yavaş yavaş emilmesini sağladıkları için, lifli gıda oldukları için aslında.
Hangileri hocam, hemen örnek verelim dinleyicilerimize.
Ya tam tahıllı ekmekler mesela uzak duruluyor. Hayır, işte ekmek tamam, yani rafine undan yapılmış ekmekler, beyaz ekmek, evet çok fazla tüketmememiz lazım ama tam tahıllı ekmeklerle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını zaten tüm bilimsel araştırmalar son zamanlarda gösteriyor. Tam tahıllarla ilgili ürünleri tüketebilirsiniz. Yani o, şimdi mesela siyez ekmeği var. Siyez buğdayı, ata tohumundan yapılmış ekmekler var. Bu ekmeklerle ilgili o tam tahıl dediğimiz, bu diyelim ki bu buğday tanesini ele alın. İçinde bunun bir çekirdeği var. O rafine unlarda sadece o çekirdeği kalıyor. O üstündekiler falan gidiyor. Tam tahıllarda üstündeki o şeyler de kaldığı için, etrafı da kaldığı için onlar lif görevi görüp bağırsaklarımızdan besinlerin emilimini daha dengeli hale getirip vücudumuza sağlıklı bir şekilde yarar sağlıyorlar.
Aslında kabukları lif, uzak durmamız
evet.
gereken un beyaz un,
evet,
değil
beyaz
mi?
Un.
Tekrar dinleyicilerimize hatırlatalım bunu.
D vitamini ile ilgili, evet, son zamanlarda çok çalışma var ama yeni bir çalışma hafızada iyileşme sağladığına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı niye önemsiyorum ben? Hafıza özellikle işte belli yaşa geldikten sonra Alzheimer, demans gibi bir takım hastalıklardan uzak kalmak için bu D vitamini tüketiminin artırılması lazım. Evet, D vitaminini tüketmenin en güzel yolu güneşe çıkmaktır. Yazın, kışın fark etmez. Güneş gördüğümüzde güneşle ilgili bir D vitamini almamız lazım. Onun dışında gıdalar var, balıklar var. Bir takım ürünlerden de D vitamini alabiliriz ama yani özellikle belli yaştan sonra daha fazla eve kapanmak değil de açık havalarda, yani güneşin olduğu, yani sağlıklı olduğu saatlerde dışarı çıkıp mutlaka D vitaminini almak ve D vitamini ölçümün işte 40-50'nin üzerinde olmasına dikkat etmek hafızamızla ilgili de önemli olduğu yeniden tespit edilmiş oldu.
Peki gelelim prediyabet konusuna. Nedir prediyabet? Nasıl geri çevrilir? Ben de ilk defa duyuyorum. Merak ediyorum açıkçası.
Şimdi
nedir?
Prediyabet bir bahçeniz olduğunu düşünün. Bir bakımsız bir bahçeniz olduğunu düşünün. Bu bakımsız bahçe prediyabet. Yani bahçenizi bakım yapmadığınızda belli bir süre sonra evet kötü gözükür. Ondan sonra da zaten otlar kurur. Her şey mahvolur. O otların kuruduğu zaman da diyabet. Yani diyabetten önceki son çıkış diyebiliriz prediyabete. Ama prediyabette evet çıkış var mı? Yani diyabete illa mutlaka köprüye girecek misiniz? Diyabete girecek misiniz? Hayır. Prediyabet olarak bunu geri çevrilebilir bir hale getirilebilir. Bugün onu konuşacağız. Prediyabet kan şekerinin diyabet seviyesinde olmadı. O kadar yüksek olmadı. Yani 125'in altında olduğu ama 100'ün de üzerinde olduğu. Yani normalde biz açlık kan şekerimizin 100'ün altında olmasını isteriz. Veya 125'in üstünde olmasını istemeyiz. Tam bu ara dönem bu prediyabet diyoruz. Veya hemoglobin A1C diye bir değerimiz var. Açlık kan şekerimizin 3 aylık değerini veren. Onun da 6,5'un altında olması ama 5,5'un da üstünde olması. Yani bir ara dönemden bahsedebiliriz. Bu ara dönem niye önemli bu prediyabet? Prediyabetli kişiler 5-10 sene sonra %50'si diyabet oluyor maalesef. O yüzden o çıkışı sağlayabilir miyiz? Bugün onu konuşacağız.
Evet, insülin direnci nedir diye soracağım. Prediyabetle ilgisi de nedir insülinin?
Şimdi insülin direnci vücudumuzda besinleri, glukozu aldığımız zaman insülin salgılanır. İnsülin de ne yapar? Aldığımız besinleri hücrelere götürerek enerji verilmesini sağlar. Yani kaslarımıza, yağ dokularımıza hepsine glukoz götürerek bunları sağlar. Önceden hep şey derdik, işte sürekli yiyin, gün içerisinde 8-10 öğün yiyin, öğünlerinizi dağıtarak yiyin. Yani sürekli insülininizi yükseltin diye yanlış bir şey söylenirdi. Hala söyleyenler var ama onları artık
az az insan, sık sık yiyin derlerdi değil mi? 20-30 yıl önce öyle derlerdi.
Evet, öyle bir şeyler. Onlar işte hep insülin sürekli artıyor. İnsülinin sürekli artması belli bir süre sonra hücrelerde o anahtarı açmıyor. Yani biz insüline anahtar dedik. Yani o hücreleri anahtarı açıyoruz, içine glukozu sokuyoruz, enerji veriyoruz. O anahtar çalışmadığı döneme insülin direnci deniyor. Yani vücudumuz enerjiyi iyice yeterince kullanamaz hale gelmesinin bir başlangıcı. Diyabette evet enerjisiz kalırız. Yani niye enerjisiz kalırız? İşte diyabet hücrelerin kilidini açmadığı için hücreler enerji sağlayamaz ve halsizlik olur mesela. Diyabet hastaları çok fazla halsizlik yaşarlar. O enerjiyi kullanamamaktan kaynaklı. Bu da onun ilk başlangıcıdır insülin direnci dönemi.
Peki kimler prediyabet riski altındadır?
Şimdi eğer kilonuz biraz hafif artış gördüyseniz evet prediyabet mutlaka bir kan şekeri, hemoglobin A1C'ye baktırmanız lazım. 45 yaşın üzerindekilerin yine genellikle bir baktırması lazım. Polikistik over sendromunuz varsa bir baktırmanız lazım. Tip 2 diyabetli olan bir ebeveyniniz varsa, anneniz, babanız veya bir kardeşiniz varsa yine risk altındasınız. Çünkü genetik olarak da geçişlidir bu. Ona bir baktırmanız lazım. Gebelikte diyabet, gebelik diyabeti var. Gebelik diyabeti geçici bir diyabettir. Bunu yaşadıysanız yine prediyabet olursunuz, diyabet olursunuz. Yine baktırmanız gerekebilir. Uyku apne sendromu var. Uyku apne sendromunda da vücudunuz oksijensiz kaldığı için kısa dönemde olsa bazen insülin direncine yol açıyor. Bu tür hastalıklar veya belirtiler varsa bir işte hemoglobin A1C ölçtürmenizi ben tavsiye ederim.
Peki prediyabet neden oluyor? Az önce bahsettiniz genetik de olabilir dediniz ama daha çok beslenmeyle ilgili sanırım değil mi?
Beslenmeyle ilgili, genetikle ilgili özellikle tip 1 diyabet daha çok genetikle ilgili. Onda insülin tamamen tükeniyor. Yani pankreastan insülin salgılanmıyor. Prediyabette veya diyabette, tip 2 diyabette hücreler insüline dirençli hale geliyor. Yani onu kullanamaz hale geliyor. Yani pankreasımız hücrelerin yanıt vermesi için insülini sağlıyor, daha fazla üretiyor, daha fazla üretiyor. Ama belli bir dönemden sonra o üretim de azalıyor. Yani hem hücrelerin yanıt verme süresi daha uzun hale geliyor, hem de pankreasımızda da insülin, yani çok fazla insülin salgılıyor. O yüzden yoruluyor. Belli bir süre sonra o insülin de yavaş yavaş tükeniyor. Yani böyle bir aslında kısır döngüye giriyoruz. Beslenmeyle ilişkisi evet çok fazla var. Yani zaten tamam, şeker fazla tüketimi veya düzensiz, dengesiz bir şekilde öğünlerin tüketimi. Yani her zaman amacımız beslenmede insülini gün içerisinde 3-4 kez yükseltmeden, daha fazla yükselttiğimizde insülin direncine yatkın hale geliyoruz. Yani geceleri diyelim bir iki tane baklava yediniz, insülininiz yükseldi. Ya vücutta diyor ne oluyoruz, yani normal değil bu deyip, yani o yüzden bir insülin direnci geliştirmeye daha yatkın hale gelmiş oluyor.
Peki prediyabetin belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz?
Şimdi mesela dedik ki halsizlik, yorgunluk olabilir. Bir de ciltte akantozis nigricans diye böyle bir, nasıl diyeyim, ben değil ama o benim biraz daha artırılmış yani hali, işte özellikle göz kenarlarında bir küçük şeyler, yani deri belirtileri olabilir, pigmentasyon artabilir, işte ciltte lekeler olabilir, hatta bazen göz bozuklukları falan da olur. Çünkü diyabette bildiğiniz gibi işte göze, böbreğe, her tarafa yayılan bir organ. O gözde de bulanıklaşma falan olduğunda bu tür belirtiler vardır. Ama bunlar erken belirtiler. Çoğu da zaten belirtisizdir bunların. Ama en önemlisi bu tür şeyleri gördüğümüzde ve biraz önceki saydığımız risklerle ilgili bir durum varsa, açlık kan şekerimizi veya hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık ortalama kan şekerini mutlaka ölçtürmemiz lazım.
Derideki işaretlerden bahsettiniz. Karaciğerle ilgili daha çok diyebiliyorum. Karaciğere de etki ediyor o zaman, öyle mi?
Şimdi karaciğerde yavaş yavaş yağlanma sağlıyor. Çünkü hücrelerin kullanmadığı glukoz karaciğerimize döner ve orada yağ haline çevrilir. İşte karaciğer yağlanmasının da evet çok ileri dönemde gözlerde sarılık falan olabilir ama karaciğer yağlanmasının da o kadar çok fazla belirtini, eğer ultrasonda mesela girersiniz, ultrasonda karaciğer yağlanmanız belli olur. Ama onun dışında karaciğer yağlanmasını da uzun süre hissetmeyebilirsiniz. O yüzden şu hemoglobin A1C, açlık kan şekeri, bunları belli insanların, o risk altındaki insanların belli dönemlerde, işte senede bir, 6 ayda bir takip ettirmesi gerekir.
Tam da onu soracaktım. Prediyabet nasıl teşhis edilir diye. Doktora gittiklerinde dinleyicilerimiz nelere baktırmalılar? Prediyabet var mı diye.
Zaten bir açlık kan şekeri çok önemli. Açlık kan şekerimiz 100'ün altındaysa herhalde sağlıklıyız. 100 ile 125 arasında prediyabetiz. 125'in üzerindeyse de zaten diyabetiz. Açlık kan şekeriyle ilgili böyle. Hemoglobin A1C biraz daha değer verir. Mesela açlık kan şekerini ölçtünüz, 125 dediniz. Ben derim ki bir daha ölçtürebilir misiniz? Yani birkaç gün sonra bir daha ölçtürebilir misiniz derim. Çünkü bazen problem olabilir. Ama hemoglobin A1C bize çok daha sağlıklı bir değer verir. Hemoglobin A1C de 6,5 üzeri ise diyabet. 5,7 veya 6,4 arasındaysa prediyabet. 5,7'nin altındaysa da normal, sağlıklı olarak kabul ediliriz. Zaten bunların ölçülmesi, birçok hekim arkadaşımız zaten bunlara mutlaka baktırır eğer sizi risk altında görülüyorsa. Ama bu aletler var evde de kan şekeri ölçümüyle ilgili. Onlar da kendileri de ölçebilir.
Hemen aklıma gelen şu, yine dönüp dolaşıp kilo konusuna geliyoruz ama kilolu olmayan insanlarda da olabiliyor değil mi? Bazı arkadaşlarım çok zayıf olmalarına rağmen kolesterollerinin yüksek çıktığını söylüyorlar.
Karaciğer yağlanması da olabilir.
Alakası var mı prediyabetle? Olabilir mi?
Prediyabet olabilir. Karaciğer, yani metabolizmamız, evet biz hep son zamanlarda, evet eğer bu insan eğer fit bir yapıda görünüyorsa bunda diyabet de yok deriz. Karaciğer yağlanması da yok gibi bakabiliriz. Ama ben kendimden biliyorum. 5-6 yıl önce bir arkadaşım, bir doktor arkadaşım karaciğere bir ultrason yapmıştı. Sen de dedi biraz karaciğer yağlanması var dedi. Ondan sonra ben zaten şekeri falan tamamen kestim. Çünkü karaciğer yağlanması yağlardan kaynaklanmaz. Şekerden kaynaklanır. Vücut enerjiye çeviremediği şekerleri karaciğerde yağ olarak biriktirir. Şu anda yok. Yani şekeri kestikten sonra çok yani şükür. Öyle de çok kilon falan da yoktu. Evet, fit bir görüntünüz olabilir. Diyabetlerin de zaten tamam, evet, büyük bir çoğunluğu obezitesi de aynı zamanda vardır. Ama ben de bazen yayın yapıyorum. Diyorlar ki hocam biz kilomuz yok ama diyabetliyiz. Yani çünkü son araştırmalar diyor ki diyabetli kişiler kilolarının %7'sini veya 10'unu verdikleri zaman diyabet eski haline çevrilebilir. Bunu diyorsun. Hocam diyor ben zaten kilom normal. Yani ama insülin direncim var, diyabetim var diyor. Orada bence asıl problem şekerle ilgili. Evet, enerjisini kullanıyorsunuz ama aşırı şeker tüketiyorsanız ve aşırı şeker tükettiğinizi bilmiyorsanız, nasıl bilmezsiniz? Şeker dediğinizde hepimizin aslında işte sofra şekeri veya baklava geliyor. Onun dışında içeceklerden çok fazla şeker alıyoruz. Daha önce ben o gazlı ve kolalı içeceklerden çok fazla tüketiyordum ve onlar basit şeker dediğimiz ve hızlıca emilen şekerlerden olduğu için karaciğer yağlanmasını sağlıyor. Onun dışında paketli gıdalar. Paketli gıdaların içerisinde yağ var, şeker var, tuz var.
Ya koruyucu maddeler de var.
Protein yok. Koruyucu maddeler ve tatlandırıcılar. Onlar mesela aspartam gibi tatlandırıcı maddeler en son Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen, muhtemelen kanserojen maddeler haline getirildi. Çünkü o da beynimizi kandırıyor. O aspartam gibi o tatlandırıcılar 200-300 kat daha fazla şekerden daha tatlı bir imaj veriyor. Ve beyninizi de kandırarak sizi daha fazla, çünkü o yiyecekleri içenler biraz da bağımlılık haline gelir. Çünkü enerji tüketmiş oluyorsunuz, beyninizi de kandırmış oluyorsunuz. Bir takım o gazlı sodalı içecekleri içtiğinizde bağımlı hale gelmenizin sebebi de içindeki o yapay tatlandırıcılardır. Onlar içtiğiniz zaman kısacası ne kadar fazla o şeker tüketirseniz, zayıf da olsanız karaciğer yağlanmanız olabilir. Birçok insanda var. Hatta diyabette olabilirsiniz.
Özellikle aklıma gelen bazı özellikle genç kızlarımız çok sevdikleri kahveleri diyet yaparken bütün gün ellerinde büyük bir kahve bardağı içinde ama krema, tabii şeker, çeşitli ekstra tatlandırıcılar, değil mi? Bu da çok zararlı ve akşama kadar böyle geçirdiklerini biliyorum. Tanıdıklarım da var.
Şimdi benim de kızım olduğu için de bir uyarı da yapayım.
Evet, çünkü, yapalım ergen
şöyle, o bardakları, o bir kere bardaklar yanlış bardaklar. Yani bir kahveyi ya porselen içersiniz ya cam içersiniz.
Plastik.
Evet, plastik.
O da ayrı bir konu. Evet.
Vücudunuza mikroplastikler alıyorsunuz. Yani yanlış şeyden başlıyor. Diğer taraftan söylediğiniz gibi içinde zaten kahve içecekseniz ya sade kahve içeceksiniz, Türk kahvesi benim önerim, ya da filtre kahve içeceksiniz veya espresso da olabilir. O da yoğun bir kahve. Onun dışında latteler, o tür içine krema katılmış, aşırı süt katılmış kahvelerin kalori değeri, bir de büyük büyük bardaklarda içiyorlar. Büyük bardakları da
ve
göstermek
yudum
için.
Yudum yudum acıkmamak için yudum yudum günü böyle geçiriyorlar.
Tamam, sürekli insülinlerini yükseltip duruyorlar. Çünkü onlar bir bardağında 800-900 kalori var. Yani bir tane bir yemek yemiş gibi oluyorsunuz ve sürekli bunu söylediğiniz gibi yaptıklarında vücuda daha fazla zarar veriyorlar. Kahveyi ben tavsiye ediyorum. Mutlaka kahve içilmesi lazım. Ama 2 fincan Türk kahvesi içinde
şekersiz,
evet,
değil mi?
Şekersiz. Kafein alımında zaten 200 miligram falan günlük alımınızda yapmış oluyorsunuz. Vücudunuzu da dinç tutar. İçerisindeki kakao maddeleri, diğer maddeler, flavonoidler gibi maddeler kanser karşıtı bile şeydir ve karaciğer yağlanmasını da azaltır. Hatta şöyle de aklımıza gelmişken söyleyelim. Eğer egzersiz yapacaksanız yarım saat önce kahve tüketin. O kahvenin karaciğer yağlanmasını azalttığı da gösterilmiş. Ama kahveyi ne olur o söylediğiniz o büyük büyük bardaklarda ve kremalı bir şekilde veya içinde bir sürü başka bir şeyler de katıyorlar.
Evet.
Ya sade kahve veya filtre kahve. Onun dışında o hazır kahveler var. Hazır kahvelerin de evet olabilir ama onları çok fazla tüketmemek lazım. Ama Türk kahvesi ve filtre kahveyi her zaman ben öneriyorum ve vücuda sağlıklı olduğunu da biliyoruz. Ama diğeri tamamen bir enerji deposu ve sizi metabolik olarak mahveder. Karaciğer yağ, yani o kremalı kahve içtiğinizde karaciğer yağlanması yapar. Türk kahvesi içtiğinizde karaciğer yağlanmanız gider.
Aman gençlerimizi uyaralım. Peki prediyabetli insanlar için ne tür riskler var ve tedavi edilmezse neler olur? Bir de tersine çevirmek mümkün müdür?
Prediyabetli kişiler eğer o açlık kan şekerini bu tür tuttukları zaman, prediyabetli oldukları zaman 5-10 yıl içerisinde diyabet olurlar. Diyabetin de zaten sonuçlarını biliyoruz. Ama son yapılan çalışmalar hem prediyabetin hem de diyabetin bir takım işte beslenme metotlarıyla tekrar eskisine çevrileceğini gösterdi. Yani eskisine çevrilmesi ne demek? Biz diyabet remisyonu diyoruz. Bu son 2-3 yıldır tıp camiasında tartışılan, hatta bu yılda kongrelerde çok tartışma oldu. Çevrilebilir mi, çevrilemez mi diye. Çünkü o hemoglobin A1C dediğimiz değer 6 ay boyunca o 5,5'un altında kaldığı süre içerisinde diyabet ilaçlarına ihtiyaç duymuyorsunuz. Veya prediyabette de hafif bir biz ilaç başlarız. Ona da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu dönem varsa biz geri çevrildi diyoruz. Bu geri çevrilmesi mesela az kalorili beslenmeyle yapılmış. Uzun süre yapıldığında. Kilonuz, yani eğer prediyabetli veya diyabetliyseniz kilonuzun, yani vücudunuzun diyelim 80 kilosunuz, 8 kilo verdiniz veya 130 kilosunuz, 13 kilo verdiniz, tekrar geriye çevrilmiş. Aralıklı açlıkla ilgili bununla ilgili bu sene çalışma vardı. O çalışmada da aralıklı açlıkla ilgili yapıldığında prediyabetiniz eski haline dönmüş. Eski haline dönmüş demek de ilaç kullanmadığınız döneme denk gelmiş. O yüzden bunları tavsiye ediyoruz.
Aslında her şey kendi elimizde farkında olmakla başlıyor değil mi? İradeyle başlıyor.
Ya ben her zaman diyorum ki sağlık o kadar basit ve o kadar kolay ama biz onu o kadar zorlaştırıyoruz. Yani ne kadar denge içerisinde tutarsanız, vücut zaten denge demek. Yani herhangi bir iyi bir şey bile olsa çok fazla aldığınızda kötü bir şey haline geliyor. Biz kendimizi, yani sağlığımızı zorlaştırıyoruz. Gerçekten işte internette olsun, ekranlarda olsun, birçok yerde de sağlıkla ilgili o kadar yanlış söylemler var ki.
Ne yazık
yani
ki. Evet.
Onları düzeltme. Ya eskilere bakalım. Anneannemiz, babaannemiz nasıl yaşamış? Onlara bir bakalım. Onların doğal yaşam sürecini takip edelim. Yani eskiden obezite bu kadar fazla mıydı? Hayır, değildi.
Değil.
Çünkü ellerinde kahve içerek gezen insanları görmüyorsunuz. Yani kalori dolu.
Fast foodlar bu kadar yaygın değildi.
Ve gündüz ve hareketsizlik. Evet. Yine gençlerde çok fazla. Türkiye'de bu konuda maalesef Avrupa'da obezite artışlarında birinciyiz. Gençlerde, ergenlerde çok fazla artışımız var.
Hemen bunu da ekleyelim. Egzersizin önemini de
mutlaka
eklemeden geçmeyelim
evet.
Değil mi gençler?
Egzersiz yapmadıktan sonra zaten bu işler olmuyor. Yani hareketi mutlaka sağlamak lazım. Eskiden yine yani hep böyle eskiye dönmüş oluyoruz ama maalesef işte sabah kalkarsın ben çocukluğumda hiç evde, yani gündüzleri evde durduğumu hatırlamıyorum. Yani her zaman derler ya akşamları akşam ezanı okundu oğlum işte gel artık yeter dediklerinde bile bırakmıyorduk. Şu anda insanlar cep telefonlarından bilgisayarların başından kaldıramıyoruz.
Yani
dışarı çıkamıyoruz. Önceden içeri giremiyorduk biz.
Evet, mikrofonda Doktor Var programının bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Doktor İbrahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Mikrofonda Doktor Var.